A9 TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyicilerimiz. Bugün arkadaşım Altuğ Berker'le Hayata Dair programımızın çok iyi tanıdığınız ve çok sevilen bir ismi var. Sevgili Güler Kazmacı. Öncelikle hoş geldiniz programımıza.
Teşekkür ederim.
Hoş bulduk. Teşekkür ederiz katıldığınız için.
Çok teşekkürler.
Başta da belirttiğim gibi aslında biz sizleri yıllardır çok iyi tanıyoruz. Çok da seviyoruz. Ama baktığımız zaman Ankara doğumlusunuz.
Evet.
Değil mi? Sonra resim grafik öğrencisiyken TRT döneminiz başlıyor. Biraz detaylarıyla sizden dinleyelim istiyoruz.
Yani çok ilginç detayları var ama benim bir esprim vardır. Kadere inanmayan gelsin hayatımı anlatayım diye. Gerçekten ben bambaşka bir hayat planı içindeyken ne spiker olmayı düşündüm, hayal ettim, ne köşe yazarı olmak diye bir hayalim vardı, ne yazar olmak, ne eğitmen olmak. Hayatım resim yapmak ve tiyatroydu. 15 yaşında özel tiyatroya başlamıştım Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde. Çok da başarılı olmuştum. Özdemir Nutku Kulakları Çınlasın izlerse büyük saygı duyduğum bir isimdir. İlk oyunumda bile başrol vermişlerdi. Zilha'yı oynamıştım Kişanlı Ali Destanı'nda. Tiyatro, resim ve müzik benim dünyamdı. Burada hemen bir parantez açıp şunu söylemek istiyorum. Bizim eğitim sistemimizde çok sinirlendiğim bir konudur bu. Lisede resim mi müzik mi diye tercih etmek zorunda bırakırlar biliyorsunuz. Ya niye resim öğrenen müzik öğrenmesin? Çünkü resim ya da müziğe ilgi duyan biri sanatçı ruhludur. Resme ilgi duyan müziğe de ilgi duyar, edebiyata da ilgi duyar. Fenle ilgisi yok demektir.
Evet.
Müzikle de çok yakın oldum ben. Şarkı sözleri yazdım. TRT'nin içinde hala 3 tane şarkı sözüm vardır. Ama öyle bir şey oldu ki okulda boykot başladı. Bir sene okula gidemedik. Ve ben de sıkılıyorum, işte tiyatroya gidip geliyorum. Çalışsam bari dedim bir sohbette. TRT'de o zaman yayın müdürü olan bir ahbabımız vardı. Dedi ki sen işte güzel kızsın, sesin de çok güzel, Türkçen de çok iyi. Niye spiker olmayı düşünmüyorsun dedi. Yemin ederim o zaman çok tanınan spikerler varmış. Cemile Kutgünler, Canan Kumbasarlar falan filan. Benim haberim bile yoktu. Yani televizyon seyreden bir genç kız bile değildim. Ve spiker ne yer ne içer, nerede yaşar? Yani hani sahrada mı yaşar, korumada mı yaşar? Hiçbir fikrim yok. Fakat olabilir diye düşündüm. Sonra o beni aldı, TRT'ye götürdü. TRT'de o zaman anons spikerleri vardı. Böyle arada çıkarlar. Bu akşam izleyeceğiniz programlar şunlar şunlar filan derler. Onlardan biriyle tanıştırdı. Kadın heyecanlandı benimle konuşunca. Çok iyi bir ses ve çok iyi bir diksiyon dedi. O da bir heveslendirdi beni. Sonra sınava girdik. 11 bin kişi başvurmuş bütün Türkiye'den. İlk sınavımız ÖSS-YM sınavı gibi kültür sınavı. Sabah girdik sınava, öğlen çıktık. Birisi dedi ki dışarıda bu sınav şaibeli dedi. Nasıl dedim? Tuzak sorular varmış dedi. Nasıl yani dedim. Mesela tarih bölümünde size bazı tarihler veriyorlar. İşte 1945 nedir? 1917 nedir? 1917 deyince Bolşevik devrimi, Rus devrimi aklına gelen, ben onu yazdım. Dedi ki dışarıdaki çocuk 1917 Türkeş'in doğum yılıymış. Türkeş'in doğum yılı yazanları alacaklarmış. Komünist devrim diyeni almayacaklarmış. Aman dedim ben bunlarla hiç uğraşamam. Bıraktım gittim ve o kadar enteresan ki öyle spiker olmak falan diye bir idealim de yok. Diyorum ya nasıl çalıştığını bile bilmiyorum ben spikerin. Televizyondan haberim yok. Üniversiteden iki araba arkadaşlarla buluştuk, Akdeniz turuna çıktık. Şeyden başladık, Manavgat'tan İzmir'e kadar gezdik. İzmir'e geldik. Çok ilginç bir şey bu yani işte kaderin birinci ağı. İzmir'de iki grup tartıştı. Devam edelim mi İstanbul'a kadar, Ankara'ya dönelim mi? Şimdi o zaman cep telefonu falan filan hiçbir şey yok tabii. Dönelim diyenler kazandı ve Ankara'ya döndük. Bir pazartesi sabahı Ankara'da indim. Benim rahmetli anne babamın birbirimize karşı özel, çok saygılı prensiplerimiz vardı. Bana gelen mektupları açmazlardı, odaya koyarlardı bakmadan. Ben içeri girdim, mektuplara bakarken bir baktım TRT'nin kültür sınavını kazanmışım ve pazartesi sabah oradayım, çarşamba ses sınavına gitmem gerekiyor. Eğer İstanbul'a gidelim diyen kısım kazansaydı,
o zaman o mektubu açamayacaktım.
Açamayacaktım ve ses sınavına giremeyecektim. Bunun gibi yani ben mesela ses sınavında Türkiye birincisi olarak kazanmışım, haberim yok. Okula gidip geliyoruz, almıyorlar, boykot var diye, ama o zaman Kızılay'da büyük bir bina var. Dediler ki TRT'nin ses sınavını kazananların listesi asılmış, gidip baksana. Boş versene dedim, kimlerin torpilleri vardır. Oo, herkes dedim. Ben üstümde bir blue jean, kolumda heybe, gümüş bilezikler. Ondan sonra rahat bir spor pabuç, öyle gitmişim. Bir bakıyorum ses sınavına gelenlere, o anda televizyona çıkacakmış gibi makyajlar içinde falan. Böyle baktım bunların torpilleri vardır dedim. Ben nereden kazanacağım dedim. Listeye bir baktım, Türkiye birincisiyim. İnanamadım. Ama ondan sonra mesleğime aşık oldum. Kelimenin tam anlamıyla aşık oldum. Mesela kurs döneminde herkes sabah 9 akşam 6 eğitim kursunu aldılar daha TRT'ye girmeden aylarca. Çünkü hem prodüktör hem spiker, hem haberci hem programcı olarak yetiştik biz. Benim kuşağımdan sonra da bu dört özellikle yetişen bir grup yoktur. Prodüktör ayrıydı, spiker ayrıdır, haberci ayrıdır, programcı ayrıdır. Benim en büyük şanslarımdan birisi o. Herkes kurs bittiğinde akşam nereye gidiyoruz, hangi bar, hangi restoran, ne içiyoruz havasındaydı. Ben doğruca eve gelip öğrendiklerimi tekrarlayıp, teypte sesimi dinleyip, lügatler açarak her gün çalışırdım. Onun için TRT'ye girdiğimde de ikinci senemde daha hoca ünvanı aldım. Ve ben yetiştirmeye başladım. Ama çok başarılı olunca düşmanlarınız çok artıyor biliyorsunuz. Epey çile çektim çok başarılı olduğum için. Yani televizyonda da, hocalıkta da. Ne diyelim, canları sağ olsun. Herkes iyiliğinin ve kötülüğünün karşılığını mutlaka alıyor çünkü.
Ama zaten pardon, biz sizi başarılarınızla tanıdığımız için demek ki pek de o anlamda başarılı olamamışlar. Hep siz kendiniz bu sunumlarınızla, başarınızla.
Şöyle bir şey var. Ben köşe yazarlığına başladığımda çok övgü aldım. Araştırmalarda en çok okunan kadın yazarların içinde çıktım. Fakat yine bir düşmanlık halesi oluştu. Ben inanın duyduğum yalanlardan hakkımda, duymadıklarımı bilmem. Duyduğum yalan ve iftiralardan kocaman kitap yazarım. Televizyonculuğumda, gazeteciliğimde, hocalığımda ne olursa olsun. Zaten insanlar birbiri hakkında küçücük bir banka bürosunda bile bir yığın yalan dolan söylüyorlar. Ama kamuoyunda tanınan birisiyseniz herkes sizin üzerinize hikaye anlatıyor. Yani tanısan da tanımasan da.
Sizin de yazdığınız kitaplarınız var.
Yemin ederim öyküler, yani fırsat romanlar. Olsa da birkaç yalanı anlatsam hakkımda, bazıları sahiden çok komik. O kadar fazla böyle iftira, yalan dolan çarkı başladı. Sonra bir gün bir yemekte, kadın yazarların da çok olduğu bir yemekte, gazete yemeğinde, medya yemeğinde, dedim ki Türkiye'de bir yanlışlık var. İnsanların kafa yapısında bir yanlışlık var. Özellikle kitle önünde iş yapan insanlar, bizim gibi yazarak, konuşarak. Birisinin yok olması diğerini yükseltmez, bileşik kaplar değildir. Yani Güler yok olursa medyadan, Ayşe daha çok okunmaz, Fatma daha çok seyredilmez. Bileşik kaplar hikayesi değildir. O belki devlet memuriyetinde filan vardır. Ama dedim artı, beni yok etmek için mesai harcayanlara çok üzülüyorum dedim. O enerjiyi ve mesaiyi kendini geliştirmek için kullansa benim fersah fersah önüme geçecek belki. Başka bir dil daha öğren, daha fazla bilgi edin, haber ağını genişlet, kendine katkıda bulun. O zaman geçeceksin başkasını. Evet, doğru. Yani beni yok ederek sen büyüyemezsin. Evet. Gerçekten bunun faydası oldu. Bir süre rüzgarlar dindi. Bir de ne olursa olsun iyilik düşünen bir insanımdır. Beni yakından tanıdıkça bana daha evvel olumsuz bakan bazı insanların değiştiğini de gördüm. Çünkü ben içimde kötü duygu barındırmam. Yani kin, nefret, öfke, kulakları çınlasın. Ünaver Sözlü dedi ki, sabahın Ege temsilcisidir. Güler, sen tekin değilsin dedi. Neden dedim? Sana kim kötülük yaptıysa, kazık attıysa beli doğrulmadı dedi. Ya ben dedim hiç kin filan tutmam, Allah'a havale ederim dedim. E daha ne yapacaksın dedi.
Doğru, en önemli.
Gerçekten içimde hiç kötü bir duygu barındırmam. Bu bazılarına enayilik, salaklık gibi gelir. Ama ben buyum. Ben barındırmam içimde kötü bir duygu. Allah'a havale ederim ve geçerim. O bana olumsuz davranan, hakkımda kötü düşünen, kötülük yapan birisinin benim yardımıma ihtiyacı olduğunda yardım bile ettim, biliyor musunuz? Onun için enayisin, salaklık ediyorsun diyen oldu. Yo dedim, benim hayat felsefem böyle. Ben iyi bakarım, iyilik yaparım. Çünkü herkes kendi yaptıklarından menkuldür. Ben onun gibi davranırsam aynı yerde olurum. Benim yerim orası değil.
Sonra özel televizyonlarda yine ilk tercih
siz oldunuz. Özel televizyon olayı da çok ilginçtir. Çünkü yani TRT'den ayrılmayı falan düşündüğüm yoktu aslında. Fakat ben çok ünlenince gerçekten çok fazla uğraşmaya başladılar.
TRT İzmir.
İzmir'de başlamıştım, evet. Ya o kadar trajik hikayeler var ki Altuğ Bey, Gülen Hanım, ana kitabı yazıyorum, orada anlatacağım. En yani önemli bulduğum, aklıma gelenlerden birini söyleyeyim. Televizyon müdürü kendisi itiraf etti. Bir sene telefonumu dinliyorlar. Denetim müdürüyle birlikte. Denetim müdürü de Tan Sağtürk'ün babasıydı o zaman, Okay Sağtürk. Neden? Kendileri itiraf etti bunu. Çünkü ben aynı zamanda programı hazırlıyorum. Orada programcı, prodüktör olarak adım geçmiyordu ama program iyi olsun istediğim için, prodüktör vasfımda olduğu için. Demiş ki birileri para almıyor artı olarak programı hazırladığı halde, çıkar sağlıyordur. Çünkü o sırada TRT'de çok yaygın bir biçimde çıkar sağlamak vardı ama bazıları hüzün verici, komik şeyler, yani adamın barını çekiyormuş mesela. İşte her akşam bana iki kadeh bedava içki verir misin karşılığında filan. Allah'a şükür ben hayatımda ne küçük ne büyük hiçbir şeye tenezzül etmedim. Bir sene sonra Salih Bey, o zamanki televizyon müdürü, dedi ki senden özür dilememiz gerekiyor. Çünkü biz bir sene senin telefonlarını dinledik. Tam tersine sana bir şey teklif edecek gibi olanların çekimlerini yapmadığını gördük. Son derece dürüst ve namuslu bir kadınsın. Ben senden özür dilerim dedi. Fakat şoke oldum. Yani benim dürüst ve namuslu çalıştığımı herkesin bildiğini sanıyordum çünkü.
Bunun için delile mi ihtiyaç
var? Hani böyle bir delile ihtiyaç var mıydı? Bu gibi şeyler beni acayip sarstı. Gerçekten sarstı. Yani gece eve gidip ağladığımı bilirim. Ve özel televizyondan teklif geldiğinde bir de idealist bir yanım var. Yani TRT'yi resmi gazete gibi görüyordum. Kolalı oturacaksın, ne derlerse onu konuşacaksın filan. Yani özel televizyon daha özgür yayın yapacağım, düşüncelerimi, çalışmalarımı daha geniş kitleye duyuracağım duygusuyla geldim. Hatta Cem Uzan beni çağırdığında şey dedim ona, TRT resmi gazete, sizi Hürriyet Sabah gibi bir özel gazete olarak görüyorum. Aa çok beğendim bunu, gel Yekta, gel Adem falan dedi, etrafını çağırdı. Fakat star oldu, Hürriyet gazete değil, bir bulvar gazetesi. Tabii o ayrı mesele yani. Öyle geldim star'a da ve açıkçası aradığımı buldum mu? Hayır.
Yani yadırgadığınız TRT'den sonra ya da iyi ki gelmişim dediğiniz
aradığımı
noktalar.
Bulamadım çünkü benim de hatalarım var. Sadece insanların vahşi orman gibi birbirini parçalamaya çalışmasından değil. Gerçekten vahşi orman gibi İstanbul, özellikle medya. Ama ben çok deneyimsizdim. Babam bürokrattı, devlet. Ben devlet memuriyetinden geliyorum. Ankara'da doğup büyümüşüm. Çerkes kızıyım. Belli kurallarla, saygıyla yetişmişiz. İstanbul ve özel sektörü bilmiyordum. Yani evde baktığınız kediyi vahşi ormana atmak gibi bir şey. Bilmiyordum. Yani dostluk zannediyordum. Değilmiş. İşte bana bir şey söylendiğinde doğru zannediyordum. Değilmiş. Fazla naif kaldım yani o konuda. Öğrendiğim zaman da kurallarına göre oynamak istemedim. Açık söylüyorum. Ve çok açık söylüyorum. Beni tanıyan herkes bilir. Ne kadınlığımı kullandım, ne kalemimi, ne mikrofonumu en küçük ya da en büyük bir çıkar için bile. Asla kullanmadım.
Size bir şey soracağım. Bülent Özveren de konuğumuz oldu bu programda.
Çok sevdiğim biridir.
Evet, ona da sormuştuk. Şimdi tabii özel televizyonlar çoğaldı.
Çoğaldı ne demek? Mantar. Her yerden bitiyorlar.
Evet, orada sizin bakış açınızla nasıl eskiye göre? Yani
Bülent Özveren çok özel bir insandır. Ben o dönemin abi kuşağı, yani Bülent abi demem gerekir. Ama belli bir yaş daha sonra, 40 yaşını geçtikten sonra artık abi abla kalmıyor. Hani Bülent Güler falan filan deniyor. Çok özel bir insandır. Çok mesela ben onunla Eurovision sunarken tanıştım. Eurovision sunmam için beni davet ettiler. Kimsenin ismini anmak istemiyorum. Olumsuz duygum yoktur ama erkek sunuculardan bayağı bir hava almıştım daha önce. Son lafı ben edeceğim Güler. Sen sadece bir cümle edeceksin. Sen fazla görünmeyeceksin. Ben fazla görüneceğim. Peki, benim hiç derdim yoktur. Gerçekten yani bu tip komplekslerim hiç yoktur. Beni tanımamış birisi, tanımış, çok seviyormuş, hiç fark etmez. Bambaşka bir kafa yapım var benim. Peki derdim. Özveren tam tersine beni öne çıkardı, beni hazırladı. Ben çok heyecanlanmıştım, çok gençtim ve üzerimde öyle bir baskı vardı ki. Bak kaç tane kadın sunucu bizden nefret etti dedi televizyon daire başkanı. Genç, seni çağırdık diye, sakın bizi mahcup etme. Ölüyorum zannettim. Gece ağlıyordum, uykum falan kaçıyordu ya orada bir yanlışlık yaparsam diye. Ama Özveren öyle bir sahip çıktı ki, her konuda sahip çıktı. Gerçekten inanılmaz dosttur. Çok iyi yetişmiş birisidir. İçsel anlamda da, dış eğitim anlamında da. Yani öğrenim başka bir şeydir, eğitim başka bir şeydir biliyorsunuz. Ama içsel eğitim çok önemlidir. Özveren benim her zaman çok saygı duyduğum, çok sevdiğim, bu mesleği de hakkıyla yapan özel insanlardan biridir. Ne kendini abartır, öne çıkartır, ne işini savsaklar. Bazıları vardır, işten daha çok kendini önemser. Özveren öyle değildir. Bizim işimiz bunu kaldırmaz zaten. İşten fazla kendini önemseyenleri de kustu. Mesela Güler çok tanındı, çok seviliyor diye İstanbul, İzmir, Ankara bağlantılı sunuyoruz ilk programı. İstanbul'dan çok güzel bir kız getirdik, Güler'i mahvedecek, Güler'i silecek diyor bana düşman olan yapımcılardan birisi. Çok düşman olmasının nedeni de çok sevilmem. Başka bir şey yok yani. Fakat kız geliyor yayına. Mesela sizinle konuşuyor. Hoş geldiniz. Bu vakfı hangi amaçla kurdunuz? Sonra monitörde devamlı kendine bakıyor. Nasıl görünüyorum? Prova yapıyor. Unutuyor ne sorduğunu. Tekrar soruyor. Bu vakfı neden kurdunuz? Konuk diyor ki, ben bunun cevabını verdim ama isterseniz yeniden anlatayım. Şimdi güzellikle falan iş değil. Evet. Sen çok güzel kızsın, onun için çok ünlendin. Hayır. Çirkin kadın yoktu ki. Yani şimdi hani daha ortalama kadınların sunduğu oluyor. Ama o dönemde sadece TRT varken, Star varken çirkin denebilecek birisini zaten televizyona çıkarmıyorlardı ki. Mesele güzel ya da çirkin olmak değil. dünya güzel kadının yakışıklı adam dolu. Sizin duruşunuz, kalibreniz, sizin kendinize katkılarınız, işe verdiğiniz ruhunuz ne kadar? Mesele odur.
Orada tabii diksiyon eğitimi var. Siz diksiyon eğitimi de veriyorsunuz. Evet. İletişim psikolojisi var. Bir şeyi merak ediyorum. Seslendirmeden özellikle soracağım sizin duayen olduğunuz konu olduğu için. Şimdi eskiden magazin haberlerinde daha çok yaparlardı. Şimdi normal haberlerde de yapıyorlar. Bir VTR'yi verirken, bir görüntüyü verirken bir değişik bir tonajlama var. Böyle sonunu uzatan, ağır, aksak.
Ve şimdi bunları pazarcı diyoruz ona biz. Bu benim lafım değil. Yani dil literatüründe pazarcı sesi, pazarcı konuşması diye bir laf vardır. Kadınlar için de mutfak sesi der aynı sesi kullanana. Mutfak sesi denmesinin nedeni daha çok eğitimsiz insanlarda görüldüğü için pazarcı ve mutfak sesi denmesinin nedeni. Yani gariban kadın eğitimsiz evinde ne yapacak? Hayatının büyük bir kısmı mutfakta geçiyor ve içeriden sesleniyor. Ayşe dersini yaptın mı? Murat git bana bir maydanoz al. Sen gelince de seninle öyle konuşuyor merhaba diye. Onlar da öyle pazarcı sesi. Gel hanım gel hanım 15'ti 5'e indik. O sesle konuşanlar. Fakat televizyon yönetimleri burada problem. Altuğ Bey asıl mesele o. Televizyon yönetimleri bunun ilgi çektiğine inanıyorlar. Size inanamayacağınız bir şey söyleyeceğim. Çünkü kime söylesem inanamadı. Bir tarihte, ismi lazım değil, dört büyük kanaldan birinde 6-7 sene evvel bir program sunmam için davet ettiler. Usta sunuculuk gerektiriyor, kültür gerektiriyor. Senden başkası olmaz. Peki ne? Haberlere dayalı bir yarışma programı. Yalnız dedi yönetici bana. Çok güzel konuşuyorsunuz. Konuşmanızı biraz bozun dedi. Dank! Kafama bir şey vurulmuş gibi oldum. İnanın ben iletişim psikolojisi, iletişim hocasıyım. Üniversitelerde, kurumlarda özel, etkili konuşmak, diksiyon dersi veriyorum. Bana diyor ki Türkçenizi bozun. Neden? Halk diyor öyle seviyor diyor. Varoş ağzı seviyor diyor. Dedim ki beyefendi ben size bir şey söyleyeyim. Çuvalla mektup geliyordu TRT'ye. Star'da telefonlar susmuyordu. Halk beni çok fazla sevdiği için. Ben o zaman bozuk bir Türkçeyle konuşmuyordum dedim.
Yine o zaman aynı
gülerdim. Varoş ağzıyla konuşmadı Serap benim dönemimden. Reytin almadı mı? Müthiş reytin aldı. Bu televizyon yöneticilerinin kafasındaki arıza. Varoş davranırsanız izlenir. Hayır. Onun da izleyicisi var. Senin de izleyicin var. Türkiye'nin tamamı. Sen o zaman televizyon seyircisinin büyük bir kısmını zaten kaybetmişsin. Şimdi benim etrafımda evimde televizyon yok diye övünüyor insanlar. Çünkü kendine ait hissetmiyor.
Orada bir yanlışlık var. Biraz itici bir ses şeyi o. Yani hakikaten dinleyen için de ya pek hoş değil.
Yanlışlık değil, arıza diyorum size işte. Yani gerçekten arıza.
İletişim psikolojisi üstünde biraz duralım mı? Siz bu konuda ders veriyorsunuz.
Şimdi bu çünkü çok bu önemli Altuğ Bey. Çünkü insan ilişkisi konuşarak yani iletişimle başlıyor. Bizim genç kızlığımızda çıktığımız çocuk yoktu. Konuştuğumuz çocuk vardı mesela. Konuştuğu çocuk varmış derlerdi. 80'lerde falan biliyor musunuz? Sonradan bu 90'dan sonra küreselleşince takıldığımız çocuk, çıktığımız çocuk falan oldu. Dil değişti. Konuşarak başlar insan ilişkisi. Ama konuşmak iki yanı keskin bıçaktır. Konuşarak itici olabilirsiniz, çekici olabilirsiniz. Konuşarak İtibar, saygı kazanabilirsiniz. Konuşarak ay sinir oluyorum. Var olan itibarı bile kaybedebilirsiniz. Onun için ne konuştuğunuz ve nasıl konuştuğunuz çok çok önemlidir. Diksiyon, artikülasyon dediğimiz hani yuvarlat yapmadan, yutmadan konuşmak artikülasyondur. Diksiyon, artikülasyon, vurgulamak, tonlamak. Bunlar konuşmanın biçim özellikleri. Ama konuşmanın bir de içerik özellikleri var. Kiminle nerede nasıl konuşursan kendini kabul ettirirsin, iyi ilişki kurarsın. Problemsiz gider ilişkin. Ve itibar kazanırsın, sevgi kazanırsın.
Genel olarak birçok sorunların da aslında kökeninde
tabii,
bu
tabii.
Konuşmanın içeriğine yönelik olarak güzel olmak.
Sabancı Üniversitesi'nde derse gittiğimde kapı görevlisi söyledi bana bunu, biliyor musunuz? İletişim hatalarından bu kadar cinayet, bu kadar kavga çıkıyor dedi. Yani kapı görevlisi, düşünün ne kadar bilinçli. Gerçekten o kelimeyi kullanmasa da başka bir kelime kullansa, o sesle değil de başka bir sesle konuşsa ne kavga çıkacak?
Evet, doğru.
Ne de kişilik problemleri oluşacak. O kadar önemli ki mesela kendisiyle sorunu varsa bir insanın iletişimde çok olumsuz sonuçlara gidebiliyor. Konsantrasyon sorunu varsa, sizi dinliyormuş gibi bakıyor ama hiç dinlemiyor. Bir yığın iletişim sorunu çıkıyor. Çünkü sizinle konuştuğunu Gülen'e anlatırken başka anlatıyor. Kendisi tercüme ediyor. Gerçek anlamda dinlemediği için, konsantrasyon sorunu olduğu için. Bu defa oradan çatışma çıkıyor. Ben bunu demedim, şunu dedim. O kadar fazla özellikleri var ki bunun. Arkadaşlar yani... Bu hani bir saatlik
bir programa sığacak detaylardan.
Programa girmeden Altuğ Bey'e söylüyordum. Kurumsal derslerde sabah 9.30'da başlıyorum. Öğle yemeği hariç bir saat. Akşam 4.30'a kadar konuşuyorum. İki
tam
gün üst üste.
Okul eğitimi zaten.
Benim dersim, evet.
Peki şimdi iletişim psikolojisi dedik, etkili konuşma dedik. Bir de kitle önünde etkili konuşma.
Evet.
Mesela bu konuda da yıllardır eğitim
kitle
veriyorsunuz.
Kitle önünde etkili konuşmanın da temeli gene bunlardır. Ama farklı bilmeleri gereken yanlar vardır Gülen Hanım.
Şimdi seçim dönemindeyiz malum. Bu hani meydanlarda yapılan seçim konuşmalarındaki işte hitabet, üslup, bunlar sizce yani yansıyor mu seçimlere? Doğru hitabet, doğru üslup o anlamda etkili mi gerçekten?
Şimdi meydanlardaki olayda birkaç nokta var. Birisi hani halk ağzı onlar gibi konuşursam Demirel'in yaptığı gibi geçmişte onlarla bütünleşirim diye inananlar var. Ona göre sloganlar çıkaran var. Hani, dile çok hakim olur, iletişime çok hakim olursam etkilerim diye düşünenler var. Ama daha da önemlisi artık bizde de kurumsallaşmaya başladı. Reklamcılar gibi konuşma danışmanları var. Çoğu onların istediğini söylüyor. Yani kendisi gözden geçiriyor. Bu da bir tekniktir aslında. Kitle önünde konuşmada ben bunu mutlaka öğretirim. Mesela elinizde bir yazılı kağıt var. Onu Gülen Hanım yazmış, size vermiş. Siz onu okuyor gibi değil, konuşuyor gibi okursanız o bilgiye sizin vakıf olduğunuza inanırlar. Ama kendiniz yazdınız o sayfayı, okuduğunuzu göstererek okursanız başkası yazmış size vermiş derler. Onların da yaptığı o prompter'dan akıyor yazı. Ya da önlerinde dikkat ederseniz başbakanın da öyle yani şey var.
Ekran
var. Laptop onun, oradan akıyor. Bir yerden bakıyorlar. Bunu örnekleyeyim size. Mesela sevgili seyirciler, bugün sizlere iletişim psikolojisi hakkında çok önemli bilgiler vereceğim. Bunu ben yazmışım. Ama okuduğumu göstererek okursam o bilginin bana ait olduğuna inanmazlar. Başkası yazmış, ona vermiş derler.
İnandırıcılığını azaltıyor.
Ama onu okurken sevgili seyirciler, bugün size İletişim psikolojisi hakkında çok önemli bilgiler vereceğim. Gene göz atıyorum bakın. Ama konuşur, anlatır gibi okuyorum. O zaman isterse Gülen Hanım yazmış olsun, o bilgiye ben sahip olmayayım, ben biliyorum zannederler. Siyasetçilerin yaptığı odur. Ama çok vahim hatalar da oluyor tabii. Artı bir şey var. Bizde artık eli kulağında, yakında meslek olacaktır. Onun için gençlere özellikle söylüyorum. Kolunuzda altın bilezik olsun. Bunu mutlaka yapın diyorum. İnsanların dikkat etme süresi çok azaldı. 90'ların sonuna kadar 20 dakika derlerdi en uzun dinleme süresi. 90'ların sonunda bu 7 dakikaya indi uluslararası araştırmalarda. Bugün araştırsalar belki 3 dakikadır. Onun için dikkat edin, Obama esprileriyle kırıp döktü diye bir haber geliyor değil mi? Obama yapmıyor ki esprileri. Önünde konuşma danışmanının yazdığı espriler var. Gerektiğinde onu kullanıyor. Veciz sözler, edepli espriler, espri yapmak çok tehlikelidir çünkü ortak kabul görmesi lazım. Edepli espriler, veciz sözler, anekdotlar, yani başkalarının anıları, bunları yazarak veriyorlar. Siyasetçi, yerel yönetici, ünlü iş adamı, konuşma danışmanları, o da konuşmasının arasına serpiştiriyor. Şimdi bizimkiler de bunu ayıldı tabii ama konuşma danışmanları yok daha. Halkla ilişkilercisinden istiyor, basın danışmanından istiyor, reklamcısından istiyor, o da yapabildiği kadar yapıyor. Yoksa hiçbiri kalkıp, ama doğrusu da bu zaten, yani parti başkanı gerektiği yerde espri yapacak bir komedyen değil. Her şeyi bilmesi gerekmiyor. Her türlü veciz sözü kafasında tutması gerekmiyor. Konuşma danışmanlığı başka bir iştir. Biz de artık ona ayılmaya başladılar. Ben danışmanlık yapıyorum bir iki yere. Ama gelecekte gençler için gerçekten çok önemli bir meslektir. O yüzden diyorum ki, beni dinleyen gençlere de söyleyeyim şu anda. Veciz bir söz mü geldi? Kopyala yapıştır, alın kenara. Edepli güzel bir espri, kopyala yapıştır, alın kenara. Anekdot, alın kenara. Bu neye benzer biliyor musunuz? Hani ben kopya çekmek için bir minicik minicik minicik yazar, katlayıp eteğimin altına yerleştirirdim. Bir kere bile kopya çekmedim. Çünkü zaten kopyayı hazırlarken öğrenirsin. Bu onun gibidir. Alın kenara, alın kenara, öğrenirsiniz. Hem konuşmanız çok ilginç, saygı verici, sempati kazandırıcı olur. Hem de gelecekte size meslek olur. İletişim psikolojisinin bir damlası. Buyurun.
Samimi olunca aslında karşıdakine hepsi güzel geliyor, bakmayın. Yani şivesi de farklı olsa.
Çok
yani profesyonellik
önemli.
Ayrı bir konu da. Yani gönülden samimi bir konuşma aslında en etkili, karşı tarafın etkileneceği konuşmadır yani.
O nedir biliyor musunuz? Sizin söylediğiniz aslında kendisi olmak insanın. Yapmacık olmaması. Eğer kendinizseniz, yani ben şimdi gideyim taklit edeyim, ne haber kız iyi misin diyeyim, ben değilim ki o. Ben bunu yapsam da zaten hoş gelmez. Kendinizseniz iyi gelir ama ekrandaki camı unutun. Ekranın seyircisi de sen hakiki misin değil misin anlar Altuğ Bey. Evet. İnanın anlar. Orada çok nazik oynuyor kadın. Yayın bitince teknisyenin kafasına dosyayı fırlatıyor. O sahte mi değil mi anlar. Karşınızdaki insan gibi. Önemli olan hakiki olmaktır. Yani bana bir gün şey dediler, geçmişte yeni tanınmıştım, dışarıda bir yerde oturuyor. Aa, sen aynı televizyondaki gibi konuşuyorsun. Yani insanların kafalarında öyle bir şey var ki televizyona çıkınca daha yapmacık.
Evet.
Ah, merhaba hepinize. Sağlık, mutluluk dileklerimizle, böyle yapay insanlar vardı çünkü.
Doğru. Zaten o anlamda sizin Türkçenizi bozarak konuşmanızı teklif etmişler size. O da siz olmayacağınız için tabii ki doğal durmayacaktı.
Ya kimse kusura bakmasın, evet. Ama budalaca bir teklifti yani gerçekten. Bir de bazen devlet kurumlarına da ders veriyorum. TSE'ye ders verdim, Türk Standartları Enstitüsü'ne. Sağ olsunlar, izleyen varsa içlerinden, Güler Kazmacı TSE diye kocaman bir belge verdiler. TSE belgeli bir hocayım şu anda. Orada katılımcılardan biri, yani TSE'nin eğitimcilerini eğittim ben. Dedi ki, ben dedi Denizli'ye gitsem Denizli şivesiyle konuşuyorum. İşte Karadeniz'e gitsem Karadeniz şivesiyle konuşuyorum. Yani benim güzel Türkçe öğrenmeme gerek var mı dedi. Dedim ki ben de Karadeniz'e gitsem Karadeniz şivesi taklidi yaparım. Ege'ye gitsem Denizli şivesi taklidi yaparım. Ama siz yarın bakan, başbakan, genel müdürün karşısında bir konuşma yapmanız gerekirse güzel Türkçe taklidi yapamazsınız. Bilin ama istediğiniz yerde kullanın. Süleyman Demirel, Allah uzun ömür versin, verdi zaten. Yüz yüze konuştuğunuzda şahane bir Türkçe ile konuşur. Ama halkın karşısına çıkınca şiveli konuşur, o onun seçimidir. Daha yakın hissetsinler bana kendini ister. Ama hiç kimse güzel konuşmanın taklidini yapamaz. Şive taklidi yapabilirsiniz.
Evet, güzel konuşmak da yani insanları, baştan söyleyeyim son söyleyeceğimi, yani sevgiyle alakalı, sevmekle alakalı, karşıdakine değer vermekle alakalı. En son o konuşma, o içinizden gelen o güzellikler varsa o konuşma da o şekilde çıkabiliyor zaten. Çıkabilir. Yani sahtesi dediğiniz gibi anlaşılır. Ne bileyim, kadınların, erkekler mesela kadına şiddet olayında düşünün, toplumsal bir takım anlaşmazlıklarda, sorunların kökeninde bahsettiğiniz, dersini verdiğiniz iletişim psikolojisinin yani kişilik ve ruh eğitimi safhası çok önemli. Yani insanların eğitimi veriyoruz, hani üniversite eğitimi, birçok şey eğitimi, ama ruh eğitimi bambaşka bir şey. Yani
i̇şte
kendine hakim olması.
İletişim psikolojisi ismi o zaten. Tek başına iletişim değil. Yani senin psikolojini de ayarlaması, ayar vermesi. Ama tabii sonuçta senin anlattıkların karşı tarafın anladığı kadar. Hani kadınlara ücretsiz ders vermiştim, bu şiddet gören kadınlara. Onlara şunu anlattım. Yani hayat da bir politikadır, sosyal politikadır. Hakiki olacaksın ama mesela öfke kadına yakıştırılan bir durum değildir. Öfke daha çok erkek egemen toplum olduğumuz için erkeğin kızması normaldir. Kadının kızması tepki yaratır. Onun için dedim ki, kocan eve geç mi geldi, içkili mi geldi? Allah cezanı versin, neredeydin, boynun kopsun. Öfke gösterme. Çok üzüldüm, merak ettim. İçki içtiğini de biliyorum. Başına bir şey geldiğini zannettim. Yemek bile yiyemedim. Çok üzüldüm de. Öyle davranırsan karşı taraf da üzülür ve özür diler. Ama boynun kopsun, gene mi geç geldin, niye haber vermedin? Kavga ettiğin zaman şiddet şiddeti, nezaket nezaketi getirir. Artı erkeklerin, özellikle bizim toplumumuzda, yani doğu batı karması olan bir toplumda, ne kadar erkek oldukları duygusu, ne kadar insan oldukları duygusunun önündedir. İster istemez önündedir, çünkü öyle yetiştirilirler. Sadece kadına karşı değil, arkadaşlarına karşı da. O erkek mi ya, erkek adam onu yapar mı, erkek adam bunu yapar mı diye yetiştikleri için, ben ne kadar insanım sorusundan evvel, ben ne kadar erkeğim sorusuyla büyür, gelişir erkek. Ve kadın ona öfkeli, çirkin davrandığı zaman erkek egosu yaralanır. Erkek egosu yaralandığı zaman da işte o içimizdeki hayvan çıkar ortaya. Şiddet, öfke çıkar.
O insanın kendisinde olan bir şey. Yani insanın içinde hem bir nefs var daima kötülüğü emreden, hem bir vicdan var hep doğruluğu ilham
ego,
eden.
Ego, süper ego, psikolojideki yani.
Yani o biz dünyada zaten bu ikisinin imtihanıyla yaşıyoruz. Yani biz vicdanımızı ön plana getirerek, insan olarak onun sesini, onun ilhamını, doğruyu, doğru yolu onunla yapıyoruz. Tabii ki insan içinde nefs, kötülüğü emreden nefs var. Biz hep kendimizi yetiştirerek, işte ruh eğitiminden kastettiğim bir anlamda bu. Bunun eğitimiyle, yani siz içinizdeki o, mesela öfkelerini yenerler diyor Kur'an ayetinde. Ama onu yenecek olgunluğa ulaşmanız gerekiyor. Onun için affedici olabileceksiniz. Sabırlı olacaksınız. Karşınızdakini seveceksiniz, değer vereceksiniz. Onu kendinizden daha önce düşüneceksiniz. Bu olgunluğun eğitimini yapmanız gerekiyor ki sonradan o dile yansısın. Yani karşıdakini sevmekle.
Çok doğru söylüyorsunuz. Hı. Ve işte çok hoşlandım. Hatta duygulandım. Facebook benim pek kullandığım bir yer değildir ama Orada eski öğrencilerin bir grup şey yazmışlar. Güler Hoca'dan biz sadece iletişimi değil, hayat ve insan üzerine dersler aldık. Çok bizi zenginleştirdi falan diye yazmışlar. Sağ olsunlar. Ama onların alması önemli olan. Yani birisi bana sen çok güzel bir insansın Güler, çok faydalısın, çok iyisin dediği zaman ben derim ki sensin güzel olan. Sen güzel olmasan bana güzel insan demezsin, enayi dersin. Salak, çıkarlarını bilmiyor dersin, çok fazla iyi dersin. Sen bana güzel ve iyi diyorsan ayna kendini yansıtıyor bana. Güzel olan sensin. Aynı şey, anlatabiliyor muyum? Ben çok şey veriyorum ama bazıları işte kadınlara bunu anlatırken bir tanesi çıkıp diyor ki ey adam geç gelmiş eve bir de pışpışlayalım Güler Hanım. Ya pışpış dövdürüyorsun kendini işte ya. Pışpışla demiyorum sana. Saygı ve özenin kaybedildiği ilişkilerde her türlü olumsuzluk ortaya çıkar. Eğer saygı ve özen varsa o ilişki bitse bile inanın insani ilişkiniz sürebilir. Ben kendi adıma çok olumsuz bir evlilik yaşadım. Ama benim ayrıldığım eşim hala söylerler. Benim üzerime yaz inanılmaz güzel cümleler kurar. Çünkü ben onu aşağılamadım. Onu tahrik etmedim. Onunla kavga etmedim o bağırdığında bile. Bazen kızardı. Tenezzül etmiyor musun benimle kavga etmeye diye. Ben kavga sevmiyorum yani. O kavgasını etsin kendi kendine, bağırsın çağırsın. Önemli değil. Biraz da şu ama yani olgunlaşma dediğiniz nedir biliyor musunuz? Farkında olmak. Çağımız özellikle 20. yüzyılda bu çok önemliydi ama artık 21. yüzyıldayız. Çağımızın özel önemi şudur. Farkındalık, kontrol. Ne kadar farkındaysak eksik, gedik, yanlış, hatalı yanlarımızın o kadar kontrol edebiliriz. Değişmeyiz Avtuğ Bey. Kimse %100 değişmez.
E işte ruh eğitimiyle insan değişebiliyor.
Kontrol edersiniz onu. Mesela dediniz ki hani vicdanla bakmak lazım bilmem. Egosu çok yüksek bir insanın vicdanının yani süper egosunun artması o kadar zor bir şeydir ki. Onun ancak şunu görmesi gerekir. Egosu süper egodan üstünse yani süper ego, vicdan, ego, nefs biliyorsunuz. Ben nefsimle, egomla davrandığım zaman kendime de zarar veriyorumu görürse kontrol ediyorum. Egosu kendisi çok yüksek olduğu için onu gösteriyorum. Sana faydası oldu mu? Hayır. Ona da zararı var. Hem kısa vadede hem uzun vadede. Mesela ben içimde olumsuz duygu tutmam. Kin, öfke. Tutmam yani çok üzülsem bile. Bunun bana faydası var. Yani ben o duygularla suratı şöyle olan nefret dolu bir kadın olabilirdim.
Tam tersi sevgi dolu.
Evet, evet. Yani hiç olumsuz duygusu olmayan bir insanın belki birçok organım hastalanacaktı o nefret ve kötü duygularla.
Muhakkak. Evet.
Yani mutlaka size yansıyor. Dünya kendimiziz gibi yaşıyoruz değil mi? Çünkü bizim acımız herkesten önemli, bizim sevincimiz herkesten önemli. Yani dünyanın merkezidir her insan sorduğunuzda. Fakat başkası olmadığında güneş sistemi gibidir. Senin varlığının bir önemi yok ki. Güneş sistemi de öyle işte yani güneş yoksa dünyanın anlamı yok, ayın anlamı yok. Her şey birbirine bağlı bu evrende. Kendini çok önemseyen, egosunu çok yüksek tutan insanların kendine ne kadar zarar verdiğini göstermek lazım.
Biraz kitaplarınızdan da bahsedelim isterseniz. Özellikle bu ders verdiğiniz konularda bir kitap yapsanız öğretici olmaz mı?
Eğitim dalımla ilgili bir kitap yazdım. Fakat öyle bir detaylı yazmışım ki yaptığım her işi iyi yapmak, mükemmelliyetçi bir yanım vardır. O kadar detaylı yazmışım ki yayın evi dedi ki ya bu kitabı okuyan senin dersine ihtiyaç duymaz. Sen bunu biraz böyle hani meraklandıracak kadar yaz. Peki dedim o ama duruyor. Şu anda 3 kitap üzerinde çalışıyorum. İşte biri o var, biri bir roman, ilginç bir roman olacak. Ben daha evvel postmodern roman yazdım, klasik roman yazmadım ama bu klasik roman formatında biraz Güneydoğu ve beyaz Türklerin birbirlerine bakışlarını harmanlayan, bir de anılarımı yazıyorum. Fakat onu ne zaman bitiririm bilmiyorum çünkü belki de bölüm bölüm çıkarmam lazım. TRT anılarım çok fazla, özel televizyon anılarım çok fazla, gazete anılarım çok fazla. Komik olan da var, ilginç olan da var, üzüntü verici olan da var. Onu yazıyorum ama şu anda asıl yoğunlaştığım roman. Geçmişte kadın meselesiyle çok ilgilendiğim için daha çok kadın erkek ilişkilerini konu alan mizah yoluyla ya da denemelerle ya da romanla kadın konusunu öne çıkaran kitaplarım var biliyorsunuz. İki tane de şiir kitabım var. Özel olarak artık kadın konusunun üzerine gitmeyi düşünmüyorum açıkçası. Fakat bu konuda çok ciddi bir birikimim olduğu için 17 yaşımdan bu yana, üniversiteye 17 yaşında başladım ve o tarihten bu yana kadın üzerine çok ciddi bir birikimim vardır. Gerekirse yine belki bir şeyler yazarım ama artık kadın konusunun üzerine çok gitmeyi düşünmüyorum. Daha çok iletişim, Türkiye gerçeği, dünyanın gidişatı, köşe yazılarım gibi daha çok onlara girmek istiyorum. Fakat mutlu değilim. Yani bir takım olan bitenden mutlu değilim. Onun için siyasetten uzak durmaya da çalışıyorum. Çok açık söylüyorum. Rahmetli annem bana takılırdı. Kızım sen Viyana'da doğdun da biz seni oradan ithal mi ettik? Sen bu toplumda doğup büyümedin mi diye. Ama o bozuk üsluplar, insanı aptal yerine koymalar, yalancılıklar siyasette var olan, çirkin hitaplar beni mutlu etmiyor açık söylüyorum. Yani biraz da uzak durmaya çalışıyorum onun için. Fazla siyasete girmeyeceğim bundan sonra demek istiyorum.
Peki şimdi tabii işiniz Türkçe aslında aynı zamanda.
Yani
iletişim daha ama çok, evet. Türkçe olarak da mesela bugün bir Türk Dil Kurumu olarak baktığımızda önceliği vermesi gereken bir şey var mı sizce Türk Dil Kurumu'nun?
Türk Dil Kurumu'yla kafa yapım çok aynı paralelde değil açıkçası.
Hangi anlamda?
Çünkü Türk Dil Kurumu'nun birçok konuda çok eleştirdim ve eleştiriyorum. Türk Dil Kurumu 80 darbesine kadar özerk, daha sonra devlet kurumu oluyor biliyorsunuz. Ama devlet kurumu olduktan sonra siyasi anlamda kim güçlüyse onun ekibi geliyor. Dolayısıyla dilin üzerinde inanılmaz oyunlar oynandı. İşte darbeden sonra 80'lerde inanılmaz kelime yasakları çıkarıldı. Evren kelimesi bile yasaktı. Kenan Evren devlet başkanıydı. Düşünün. Ben de dalga geçerdim. Çok gençtim. Ben de Kenan kainat demez miyim haber okurken diye. İşte başka bir grup gelir, yeni kelimeler uydurur. Yani düzenler değil. Ne bileyim işte başka bir grup geliyor, bilmem kaç yüzyıllık kelime, cinnet geçirmek, getirmek yapıyor. Niye? Cinnet geçirilir. Çünkü geçici deliliktir. Cinnet geçiren insan bu olayın öncesinde ya da sonrasında deli değildir. Geçirilen deliliktir, geçici deliliktir. Ama birisi beğenmiyor geçirmek lafını. Getirmek yapıyor. Yani Türk Dil Kurumu'yla bilmiyorum hani eleştirdiğim çok yanları var ama var olması gereken bir kurum. Sonuçta nirengi noktası yani ne yanlış ne doğru, ne gerekli ne gereksiz tartım noktası var olması gereken bir kurum. Ama siyasetin Türk Dil Kurumu'ndan uzaklaşmasını isterdim açık söylüyorum.
O anlamda
evet.
Eksik olarak orası
dil görüyorsun. Konusunda mesela şeyi çok ısrar ettiler bana. Tanrı'ya şükür devlet ödülüm vardır. Özel ödüllerim vardır. Türk dilini konuşurken ve yazarken %100 hakimdir diye. Ama eksik olan bir takım şeyler var. Mesela argo sözlüğü var bizde ama halk ağzı sözlüğü yok. Halk ağzı, yani yaygın kullanılan yanlışlar, Galata meşhurlar, başlı başına bir sözlük gerektirir aslında. İşte herkes öyle kullanıyor diye kullanmaya başlıyor çünkü insanlar. Yani doğrusu şoke olmaktır. Ama şok oldum, şok oldum, magazin muhabirleri şok, şok, şok diye diye yaygınlaşmaya başlıyor. Ama o da halk ağzıdır, bu sokak ağzıdır. Bir takım işte nasıl ekonomi jargonu vardır, edebiyat jargonu vardır, siyaset jargonu vardır. Bu konularda bile çok ciddi bir çalışma yok. Benden çok istediler bir ara çalışmamı ama açıkçası öyle bir vaktimde olmadı. Yani şu anda da olmuyor zaten. Belki bir 10 sene sonra falan yaşarsak.
İnşallah.
İnşallah Allah'a uzun ömür versin. Geldiğiniz için de çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. Oldu. Sizi hiç konuşturmadım değil mi?
Zaten sizi dinlemek istedik.
Dinlemek için buradayız. Evet.
Çok teşekkürler ama işte konuşmak benim işim.
Evet. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Geldiğiniz için. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün çok değerli bir konuğumuz vardı, sevgili Güler Kazmacı. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.